bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Dostoyevski, Beyaz Geceler. Seslendiren Tuna Egemen. Petersburg'da yani Leningrad'da Beyaz Geceler denilen yaz mevsiminin o devresinde güneş akşamın 9'una doğru batar, sabah 1 sularında yeniden doğar. Gece. Gece olağanüstü güzeldi. Yalnız gençliğimizin tanıyıp bildiği o gecelerden biriydi işte. Öylesine yıldızlı, o kadar durgun bir yarım küre ki ona baktıkça insan kendi kendine elinde olmaksızın böylesine güzel bir gökyüzünün altında gerçekten kötü niyetli kişiler de bulunabilir mi diye sorular yöneltiyordu. Bu düşünce de yine bir gençlik düşüncesidir. Hem de en yalın bir gençlik düşüncesi. Dilerim sizin yüreğiniz de olabildiğince uzun bir süre genç kalsın. Acımasız hainleri düşünürken o günü nasıl geçirdiğimi de zevk duyarak gözlerimin önüne getirdim. Sabahtan beri bana tuhaf bir hüzün yüklenmişti. Bana öyle geliyordu ki herkes benden bucak bucak kaçıyor, beni yalnız bırakıyordu. Kuşkusuz kim bu herkes diye bana sormak yerinde olabilirdi. Çünkü Petersburg'da yaşadığım 8 yıldan beri kendime tek bir dost edinmeyi başaramadım. Oysa bir dost da nedir? Tüm Petersburg benim dostumdu. Ancak o sabah İçime herkes beni bırakıp gidiyor gibi geliyorduysa bu yalnızca tüm Petersburg'un sayfaya taşınmış olması yüzündendi. Bundan böyle ben yalnız kalacağım düşüncesinden ürküntü duyuyordum. 3 gündür bu korku bende filiz veriyordu. Bense onu kendimce yorumlayamıyordum. 3 gündür kentin ortasında ruhumdan geçenlerden hiçbir şey anlamadan derin bir biçimde üzgün, başıboş dolaşıp duruyordum. Neyse ki de bahçede, rıhtımda artık tek bir tanıdık yüze rastlamak mümkün değildi. Kuşkusuz bu bildik yüzlerden hiçbiri beni tanımaz. Oysa ben onların tümünü oldukça özel bir biçimde tanırım. O yüzleri sık sık elekten geçirerek inceden inceye gözlemişimdir. Onlardaki neşeyle üzüntüleri bir bakışta okuyabilirim. O sevinçlerle üzgünlüklere kimi zaman ben de ortak olurum. Hemen her gün herhangi bir saatte Fontanka'nın üstünde karşılaştığım ufak tefek yaşlıya sıkı bir dostlukla, hiç olmazsa dostluğa yakın bir duyguyla bağlıyım. Çünkü birbirimizle daha hiç konuşmuş değiliz. Küçük ve saygın bir yaşlı. Sürekli kendi kendisiyle konuşmaya dalmış, sol eli her an için oynak, sağ elinde yuvarlak altın saplı bir baston. Eğer alışıldığı gibi bir saatte Fontanka'ya gitmekten beni alıkoyan bir olay çıkacak olursa azap içinde kıvranırım. Birbirimize aşırı derecede düşkündük. Özellikle ikimizin de neşeli olduğu zamanlarda, ki bu çok olmamıştı, Birbirimizi göremeden tam 2 gün geçirmiştik. İkimiz de aynı anda şapkalarımızı tutmak üzere aynı hareketi yaptık. Ama tam zamanında anımsadık ki birbirimizle henüz tanışmış değildik. Ve yalnız birbirimizle sıcak birer bakış alışverişinde bulunmuştuk, o kadar. Evlerle de aram çok iyidir. Ben oradan geçerken onlardan her biri bana karşıcı çıkar. Tüm pencereleri bana bakar ve...
Sabahlar hayırlı olsun. Nasılsın? Ben mi? Şükürler olsun Tanrı'ya, iyiyim. Mayıs'ta bana bir kat daha çıkacaklar.
Ya da...
Sağlığım yerinde mi? Yarın beni onarıyorlar.
Ya da...
Az kaldı yanıp kül oluyordum. Tanrım, ne korktum bir bilsen.
Gibi sözler fısıldarlar. Bununla beraber ben onların tümünü aynı derecede sevmem. İçlerinden ayrı tutup yeğlediklerim vardır. Büyük dostlarımdan birini biliyorum ki bu yaz kendini bir mimarın bakımına aldırmak düşüncesinde. Kuşkusuz ben her gün onun yaşamını sürdürdüğü sokağa yalnız ona bakılıp bakılmadığını görmek için geleceğim. Tanrı korusun, onarımı alacağım derken tümüyle dünyasından etmesinler de onu. Geçenlerde bir gün o sokaktan geçerken dostuma bir bakayım dedim. Biçare dostum kulağıma gelen hüzünlü sesiyle şöyle dedi.
Beni sarıya boyuyorlar. Şu durumuma bir bak Tanrı aşkına.
Caniler, acımasızlar. Öylesine boya vurmuşlar ki hiç acımamışlar. Hem de hiçbir şeyi esirgeyip bakınmıyorlar. Ne direkleri görmüş gözleri, ne parmaklıkları. Gerçek dostum, canım ciğerim, zavallı boyanınca bir limona dönmüş. Safrası tüm gövdeye yayılmış bir limona. Yüzü böylesine değişime uğramış biçare dostumu bir daha ziyarete gidecek yürekliliği kendimde bulamadım. Çünkü zavallı küçük dostum Çin İmparatorluğu'nun rengine boyanmış. Evet, ona bakmaya ne yüzüm var artık, ne de cesaretim. Siz de benim Petersburg kentini nasıl, ne şekilde tanıdığımı şimdi iyice anlamışsınızdır. İçinde olduğum tuhaf ruhsal durumun nedenlerini araştırıp bulmakla geçirdiğim kaygılı 3 günü size anlattım. Ne sokakta, ne evimde ama hiçbir yerde kendimi rahat ve huzurlu olarak duyumsamıyordum. Peki neyin noksan benim diye düşünüyordum sürekli. Neden bu denli tedirginim acaba? Bunların nedenini anlayıncaya dek tam 3 gün geçti aradan. Ve puslu duvarlarımı Matrena'nın ustaca ve büyük bir başarıyla ürettiği örümcek ağlı tavanın çirkin görünümünün farkına vararak ilk kez hayretler içinde kalıyorum. Öteberimi teker teker gözden geçiriyor, her birinin önünde acaba felaketin nedeni bunda mı diye kendime sorular yöneltiyorum. Çünkü sıradan bir iskemlenin dünkünden ya da daha önceki günden başka bir yere başka bir biçimde yerleştirilmesi beni hırs küpüne döndürerek kendimi tanımayacak oranda çileden çıkarmaya yeter de artardı bile. Sonra pencereye bir göz attım boşu boşuna. Oraya bakarken hiçbir şey, yeni bir üzüntüye sürükleyecek hiçbir neden olmadığını gördüm. Matrena'yı da oraya getirtip genelde pasaklı olması ve özellikle örümcek ağları yüzünden şöyle bir sözle hafif hafif okşayıp azarladım. Kadıncağız bana karşılık olarak salt beni şöyle tepeden tırnağa bakışlarıyla süzerek çekip gitti. Kendisinden aldığım yanıt yalnızca bu oldu. Yüzüme tek bir sözcük söylemeden odadan çekip gitmişti. Bu durumda örümcek ağları da hiçbir zaman ortalıktan kaldırılmadı. Sorunun ne olduğunu ancak bu sabah anladım. Tümü yazlığa gitmiş. Birini bulana aşk olsun. Kullandığım bu sıradan sözcüğüme bakarak sakın aldanmayın. Aslında kaba deyimler kullanmasını pek sevmem. Doğrusunu söylemek gerekirse ince bir biçimle size olayı anlatacak durumda değilim. Evet, tekmil Petersburg yazlıktaydı. Ben ne yazık ki yazlığa gidip orada yaşam süremiyordum. Yine de oraya giden her eşya taşıyan arabayla, oraya gitmek için bir araba kiralayan biraz varlıklıca her beyefendiyle her saat, her dakika gitmeye hazır durumdaydım. Ama hiçbiri beni ne yazık ki buyur etmiyordu. Denebilirdi ki tümü de beni unutmuştu. Ben kendileri için sanki bir yabancıydım. Aşırı derecede yürümüştüm. Uzun süre yürümüştüm. O yüzden nerede olduğumu bilemez duruma gelmiştim. Öylesine uzun uzun dolaşmıştım ki Bir süre sonra kent sınırına ulaştığımın farkına vardım. Neşem yerine gelmişti birden. O hızla geçidi sıçrayarak geçtim. Ekilmiş tarlaların, otların arasından neşe içinde yürüdüm. Bedenime yorgunluk uğrak vermiyordu hiç. Bu yüzden tüm gövdem ilik gibiydi. Tüm varlığımla üstümden ağır bir yük kalkmışçasına tüy gibi hafiflemiştim. Yoldan araba içinde geçenler yüzüme beni selamlayacakmışçasına bakıp duruyorlardı. Tümünün ağzında sigarası, yana kaykılmış ağızlıklarında neşe kaynağı gülüşlerinin belirtisi, bıyık altından birer gülüş yapışıp kalmıştı. Sigaralarını neşe içinde tüttürüyorlardı. Ben de o günküne benzer coşkulu bir neşe içinde, mutluluğa gömülmüş, sağlığı bir türlü düzelmeyen bir kentli olarak uyanan doğa ananın görünümünden o derece hayrete düşmüştüm ki yüreğimde sanki İtalya'da yaşıyormuşum gibi bir duygu gösterdi kendini. Neden bilmem. Tümü de halinden hoşnut görünüyordu. Tümü de güzel prolar kullanıyordu. Ben mutluydum. Kendimi ansızın İtalya'ya göç etmişim sanıyordum. Gerçekten. Doğa yarı hasta, kentin insanı zehirleyen havasından yarı yarıya canını yitirmiş ben zavallı kentliyi kendine öylesine bir duyguyla bağlıyordu işte. İlkbahar mevsiminin tüm gücünü harcayıp ansızın açılıp saçıldığı, çiçeklerle bezendiği, bu süslü çiçeklerden çelenklerle donandığı zaman sevgili Petersburg'umuzun kırında bayırında sözcüklere sığmayacak derecede insanın içine dokunan bir görünüm vardır. Öyle ki bana kendimden yılmış, usanmış, kansız cansız, yalnızca acıma duygusu, bazen de kayıtsızlığı, vurdum duymazlığı uyandıran ve hemen bir günden öbürüne olasıya güzelleşen o genç kızları aklıma getirir. Tek tek geçirir düşüncemden. Siz kendi kendinize bu hiç umulmayan ateşi, bu üzgün ve kaygılı gözlere hangi kutsal güç koydu? Önceden sarıya dönmüş bu yanakları pembeleşen bir kanla kim böyle renkten renge boyadı? Önceleri anlamları olmayan bu çizgilere bu tutku dalgasını kim yaydı? Bu körpecik göğüsler neden bu denli coşkuyla yükselip alçalıyor, inip kalkıyor diye sorarak şaşkınlıktan bayılacak durumlara düşersiniz. Tanrım, bu çaresiz, acınası durumdaki kıza bu gücü, bu apansız ve çıldırtan yaşama sevincini, bu canlılığı, bu güzelliği kimdir veren? Bu canlanmanın varlığını birden değiştiren, bu hareketliliğin ve renkliliğin nedeni nedir? Bu nedenle hiç yorgunluk duyumsamıyor, üzerimden ağır bir yük atmış gibi yeğenlik duyuyordum. Yoldan sağlı sollu geçenler sanki bana selam verecekmiş gibi bakıyorlardı. Tümü neşe içindeydi. İçimde az önce belirip sönen gururu yeniden yaşadım. Bu gülümseyişe o tarifsiz şimşek gibi parlayan, ansızın sönen ışığı kim atmış acaba? Kim bir sevinci neşeyi tutuşturmuş bir kıvılcımla? Döner, çevrenize şöyle bir bakarsınız. Bir insanı arar, onu anlar, dinler, keşfedersiniz. Ama vakit nasıl geçiyor? Eski üzgün ve düşünce dolu göz süzmeyi, tıpkı aynı ak çarşaflar gibi solgun yüzü, sinik tavırları belki yine bulacaksınız yarın, hiç kuşkusuz. O üzüntünün, yaptığın olumsuz işten dolayı pişman olup üzülmenin bıraktığı derin izlerin hüznüdür. İşte bu göze hoş görünen, insanı kahreden güzelliğin bu denli tez zamanda hem de çarçabuk solmasına yürekten yanıp yıkılırsınız. Öyle ya, siz henüz onu sevip okşayacak zamanı ve olanağı bulamamış acınası birisinizdir. Kente oldukça geç vakitte girdiğimde saat 10'a vuruyordu. Yürüdüğüm yolsa kanala paralel olarak uzanıyordu. Bu saatlerde orası ıpırsız olurdu. Öyle ki gitmek delilik sayılabilirdi. Ama evet, benim oturduğum yer işte böyle ıssız bir çevreydi. Yürürken şarkı söylüyordum. Mutlu saatlerimde şarkı söylemeyi alışkanlık durumuna getirmiştim. Hep şarkı mırıldanırdım öyle saatlerde. Sanırım bu, tek bir dosta ya da arkadaşa sahip olmayan insanların bir neşeli zamanını acaba kiminle bölüşeyim diye düşünenlerin ve bunu bilmeyenlerin alışkanlığıdır belki de. akşam bana bir serüven hazırlamıştı. Bir kıyıda tüm gövdesiyle yüklenerek dirseğini kanalın parmaklığına yaslamış bir kadına ilişti gözüm. Bulanık suyu delice gözlerle inceler gibiydi sanki. Başında sarı çiçekle süslü alımlı bir şapka, omuzunda ise incecik, uzun ve aynı zamanda geniş, güzel görünümlü bir atkı bulunuyordu. Bu genç bir kız, hem de kesinlikle esmer bir kız diye aklımdan geçirdim. Düşüncemde de haklıydım sanırım. Ona doğru yürürken ister istemez çıkan adımlarımın seslerini duymuyor gibiydi sanki. Soluğumu elden geldiğince tutarak, yüreğim bir kuş gibi çırpınarak yanından geçtiğim halde hiç mi hiç yerinden kımıldamadı. Tuhaf, çok tuhaf diye aklımdan geçirdim. Kafası çok meşgul olmalı. Ve ansızın duruverdi. Kulağıma onun tarafından boğuk hıçkırıklar geliyordu. Duyduğum bu hıçkırıkların beni yanıltmasına olanak yoktu. Evet, yanılmıyorum. Kesinlikle bu kadın ağlıyor dedim içimden. Bir an için sessizlik oluştu. Sonra yine insanı yüreğinden yaralayan bir hıçkırık. Tanrım, yüreğim nasıl da burkuldu. Ben kadınlara karşı genellikle çok utangaç davranırım. Ama böyle bir anda öyle yapamazdım. O nedenle hemen geriye döndüm. Ona yaklaştım. Kuşkusuz madam sözcüğünü kullanacaktım. Eğer bu sözcüğün hiç olmazsa buna benzer binbir çeşit durumda tüm züppe romancılarımız tarafından telaffuz edildiğini anımsamamış olsaydım. Beni engelleyen bu değildi. Ben çok daha seçkin bir sözcük arıyordum. Ne zamanki genç kız beni gördü, doğruldu ve kanal kenarınca önümden bir ceylan gibi hızla süzülerek kayıp gitti. Hemen ardına takıldım. O bunu hemen fark etti. Rıhtımda yürümeyi bırakıp sokağı aştı ve yaya kaldırımını tuttu. Ben de bunun üzerine yolun karşı tarafına kendimi atacak cesareti buldum. Yüreğim göğüs kafesimin içinde bir kuş gibi atıp çırpınıp duruyordu. Bereket versin bir rastlantı imdadıma yetişti. Gizemli kadının yürümekte olduğu yaya kaldırımının üzerinde ve tam onun yanı başında üzerine frak giyinmiş orta yaşlı sayılabilecek bir adam belirdi. Ağır ağır yalpalayıp duvarlara hafifçe tutunarak yürümesini sürdürüyordu. Genç kız aynı zamanda hem hızlı hem de ürkek adımlarla tıpkı kendilerine eşlik etme önerisinde bulunanlardan çekinen tüm genç kızlar gibi şimşek hızıyla yol alıyordu. Bir an önce oradan sıvışmak isteyen bir durumu vardı. Kuşkusuz gölgesi duvarda sallanan adam eğer ansızın koşmaya yeltenmeseydi genç kıza asla yetişemeyecekti. Çünkü genç kız rüzgara kapılmış gibi hızla gidiyordu. Ama diğeri adım adım ona yaklaştı ve sonunda yetişti. Genç kız korkuyla haykırdı. Bunun üzerine sağ elimle sıkıca tuttuğum, kullanılacağı işe uygun kalınca bastondan dolayı alın yazıma teşekkür ettim. Aynı zamanda kendimi karşıdaki kaldırıma attım. Adam öne sürdüğüm kabul edilmemesi olanaksız kanıtın hakkını teslim etti. Üstünlüğünü tanıdı. Sesini keserek geri geri uzaklaştı. Henüz kendisini tanımadığım kıza, "Lütfen koluma girer misiniz?" dedim. "Böylelikle sanırım sizi tedirgin etmeye kalkmaz bir daha," diye ekledim. Kızcağız hala korku nedeniyle titreyen elini uzatıp kolumun altına geçirdi. Ah, o nereden çıkıp geldiği bilinmeyen adam, o andaki gönül ve minnet borcumun oranını sanırım hiç bilmeyecekti. Onu kutluyor, iyilikle dolu dualar ediyordum. Kıza sezdirmeden şöyle bir göz ucuyla baktım. Çok güzel, sevimli ve aynı zamanda önceden tahminen söylediğim gibi esmerdi. Kapkara kirpiklerinde az önceki korku ve üzüntünün oluşturduğu kaygı gözyaşları hala yerinde duruyor ve gözlerini pırıl pırıl ediyordu. Oysa dudaklarında hoş bir gülümseyişin başlayacağına ilişkin bazı çizgiler vardı. O da ilgi dolu bakışlarla beni kaçamak olarak gözaltına aldı ve hemen bakışlarını benden kaçırdı. Hafifçe kızardığını ve gözlerini indirdiğini görünce, "Gördünüz mü bayan?" diye konuşmaya başladım. "Beni az önce yanınızdan uzaklaştırdınız. Öyle yapmasaydınız da ben yanınızda bulunsaydım başınıza bunların hiçbiri gelmeyecekti." Kulağıma gelmeye başlayan sesi çok hoştu. Ama o zaman sizi tanımıyordum ki. Sizin de öyle olduğunuzu sanıyordum. Peki, ama şimdi çok daha iyi mi tanıyorsunuz beni?
Evet, biraz olsun tanıyorum. Siz gelimi titriyorsunuz. Neden titrediğinizi bilmiyor muyum sanki? Öyle mi sanıyorsunuz?
Zeka ile güzellik birlikte olunca birbirlerine o kadar yakışıyorlardı ki, işte ben de genç kızın bu denli zeki olmasından dolayı bir an için sevinçten uçarak, "Ah ne güzel, hemen farkına vardınız," demek dedim. Evet, kiminle bulunduğunuzu anladınız şu anda. Gerçekten ben kadınların karşısında oldukça sıkılgan biri olurum. Yani oldukça çekingen biriyim ben. Öyle ki şu anda ben o adamın sizi üzdüğünden ve heyecanlandırdığından çok daha üzgün ve heyecanlıyım. İnanın. Bu bir düş gibi sanki. Hayır, bu bir düşten de öte. Çünkü bir kadınla konuşmak düşte bile benim için mümkün olmayan bir şeydir. Evet, düşte bile böyle bir şey gelmedi başıma. Hiç ama hiç.
Neler söylüyorsunuz siz, Tanrı aşkına, gerçek mi?
Evet bayan, bakın kolum hala titriyor, görüyorsunuz. Bu titreme neden? Yaşamımda daha önce hiç bu derece güzel küçük bir elin koluma dokunmamış olmasından kaynaklanıyor. Ben bugüne dek kadınlara pek yaklaşmış sayılmam. Daha doğrusu böyle bir alışkanlığım yoktur. Ben her zaman yalnız yaşamayı yeğlemiş biriyim. Hem kadınlarla konuşmayı da pek beceremem. Hatta işte şu anda bile size karşı saçma sapan bir şey söyledim mi diye aklımdan geçiyor. Bunu açıkça söyleyebilirsiniz bana. Lütfen konuşun. Size bunu peşinen söyleyeyim. Hakkımda ileri geri söyleyeceğiniz şeye pek alınmam.
Hayır, budalaca bir şey söylemediniz yanımda. Hiçbir zaman özellikle tam tersine hoşa giden sözler söylediniz. Madem ki benim her şeyi ulu orta söylememi istiyorsunuz, öyleyse dinleyin. Bu çeşit sıkılganlık kadınların da hoşuna gider. Daha ötesinde öğrenmek istiyorsanız onu da açıkça söyleyeyim size. Özellikle ben sıkılgan erkeklerden hoşlanırım. İşte o yüzden size ta evimin kapısına değin bana eşlik etmeniz için izin veriyorum. Yani evime kadar yanımdan ayrılmanızı istemiyorum.
O anda sevinçten tıkanacak gibi oldum. Ama bana böyle bir izin verirseniz evinizin önüne kadar o kadar çok şey söyleyeceksiniz ki artık benim de sıkılganlığım geçebilir, dikkat edin. Yani çekingenliği elden bırakabilirim. Sonra da kazandığım tüm puanları kaçırabilirim elimden.
Puanlar mı? Ne puanları? Yoksa ne yapmak için ha? İşte bundan hoşlanmadım beyefendi.
Ne olur bağışlayın. İnanın ağzımdan kaçtı işte. Ama bunu nasıl istersiniz benden? Nasıl istersiniz ki benden? Böyle bir anda hak verin bana. Hiç istemez miyim?
Sanıyorum hoşa gitmeyi demek istiyorsunuz siz. Yani kendinizi bana beğendirmek çabası işte.
İşte onu demek istiyorum. Evet. Tanrı aşkına ne olur hak verin bana. Ve lütfen dinleyin. 26 yaşındayım. Ve beni henüz Tanrı'nın bir kulu bile sevmemiştir daha. Öyleyse ben ustaca ve uygun bir dille düşüncelerimi, duygularımı nasıl anlatabileyim? Her şeye karşın konuşmalıyım ama size içimden geçen her şeyi söylemek istiyorum. Bunu arzu ediyorum. Yüreğim çığlık çığlığa haykırmak isterken nasıl susabilirim?